Ayrım 8, Akrep, Eşber, Yağmur Dereli, sayfa 84. Eşber'in akrebini okudum. Eşber Yağmur Dereli'yi tanımayanınız yoktur sanırım. Ben kendisiyle 1991 yazında şartlı tahliye ile salıverilişinden kısa süre sonra yüz yüze geldim. O gün bugündür sanki bin yıllık dost ve arkadaş gibiyiz. Son 1-2 yıldır yazma rahatlığına kavuşunca ürettiklerini önce proje halindeyken okumam için verir, üzerinde tartışır konuşuruz. Akrep'te anlattığı Sinop karesinde idamına tanık olduğu Sahabettin Ovalı'nın dramını pek çok kez dinledim kendisinden. Sonunda geçen yılın yaz başlarında bir gün artık şu oyunu yazayım diyerek eve kapanmıştı. Birkaç hafta sonra telefonda müjdeyi verdi. Yazıp bitirdim dedi. Şimdi oyunun finaline baktım yeniden. Son noktayı Sahabettin Ovalı'nın idam edildiği gün koymuş. Caddebostan 12 Haziran 1997. Sahabettin Ovalı da 12 Haziran 1982'de Sinop Kalesi'nin avlusunda bir ipte sallanıyor. Akrep'in Aston repertuarına alınıp provalara başlandığından Ekim'de perde denileceğinden hep haberim oldu. Dar zamanlardaydık. Bir televizyon programından çıkışında derdest edilip Çankırı cezaevine atıldığını, tam da o günlerde oyununun oynanmaya başladığını, uzaklarda bir gezide olduğumdan dönüşte öğrenebildim. Akrep'in İstanbul'da sahnelendiği iki kerede de Eşber arayıp haber verdi, yer ayırttı. Ancak oyunu sahnede görme olanağım olmadı. O nedenle kitap haline gelmiş Akrep'ten Mitos Boyut Yayınları Ekim 97 80 sayfa söz etmek istiyorum size. Akrep'in bir de alt başlığı var. Hayata, aşka ve vahşete dair. Eşber'in oyunu iki bölümde 15 sahneden oluşuyor. Sinop Kalesi'nde 7 Haziran 1982'de açılan ilk sahnede ve ötekilerde çaycı, birinci mahkum, gardiyanlar, ikinci mahkum, yargıç, savcı, doktor ve mübaşir girip çıkıyorlar. Her sahne bir şeye dair, kaleye ve mahkuma, gayrete ve vahşete, yalnızlığa ve ölüme, korkuya ve vahşete, neşeye ve sevince, hakime ve umuda, sona, utanca, düşe ve gerçeğe, cinayete, akrebe ve gerçeğe, mülkün temeli olan adalete, umuda. Eşber Akrep oyununu yüzyıllardır bu topraklar üstünde akrebin kıskacında, hayatları yarım kalan ya da eksik yaşanan o güzel insanların sevgili anısına ithaf etmiş. Sinop Kalesi'nin hücrelerinde ve koğuşlarında mahkumları ürperten akrepinki nihayet ne işi akrep ne ezpeyi kinest, muktezai tabiateş inest. Akrebin sokması kin beslediğinden değil, doğası gereğidir, deyişindeki gibidir. Yüzyıllardır bu toplumu ve insanları kıskacına almış, hayatı ve aşkı yok ederek sadece vahşetini gösteren akrep karşısında ne yapacaksınız? Eşber Yağmur Dereli akrep oyununu yine umutlu bitirmiş. Sesleri bir süre dinledikten sonra heyecanı daha da artar. İyice dikkat kesilerek başını kapı parmaklıklarına dayar ve bir süre daha sesleri dinler. Şimdi sesler daha da yükselmiş ve hücreler bölümünü tamamıyla kaplamıştır. Sayfa 79. Akrep'i sahnede görmüş olsanız da, olmasanız da kitabını okumanızda yarar var. Emin Karaca Radikal Gazetesi, 5 Mart 1998. Eşber ve Akrep. Eşber Yağmur Dereli 2 ay önce uzaklardan aramıştı bir gün. Akrep'i okuyup okumadığını sormuştu. Okuyup çok etkilendiğimi, hatta gözlerimin dolduğunu söyledikten sonra, "Bak," dedi, "beni alıp götürebilirler her an. Ama inanır mısın, bu oyunun bir sürü seyirci karşısına çıkması benim için daha önemli." Ve devam etmişti. "Ne olacaktı sanki? Hapishanede ilk hafta zor geçer. Sonra haftalar aylara, aylar da yıllara karışıp gider," diyordu. Evet, her şey bir yana, akrep bir yanaydı sanki onun için. Aslında akrep de her şeyi anlatıyordu zaten. Düşünün ki şimdilerde kitap olarak çıkan Akrep'in ilk sayfasında şunlar yazılıydı. Yüzyıllardır bu topraklar üstünde akrebin kıskacında, hayatları yarım kalan ya da eksik yaşanan o güzel insanların anısına. Rutkay Aziz de bir yandan provalara başlamıştı. Ve Yağmur Dereli seyyah günlerinde Aziz'le sık sık oturup oyunu kotarmak ve ince eleyip sık dokumak için ne gerekiyorsa yapıyordu. Örneğin Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahnesine çıkıp yönetmen Rutkay Aziz'e Volta üzerine briefing veriyordu. "Bak Rutkay'cığım," diyordu, "hücrede 3 adımdan fazla atamazsın Volta'yı, avluda ise 6 adımdır. Aman oyunda bunlara dikkat edin, tamam mı?" O sıralarda bir yandan da yurdun 4 bir tarafında eşbere ve düşünceye özgürlük girişimi başlatılmıştı. Ama eşberin aklı fikri yine akrepteydi ve hep yüreğiyle gören bu deli fişek adamla hayata, aşka ve vahşete dair epey sohbet ettikten sonra galada görüşürüz diye sözleşip karşılıklı kapatmıştık telefonu. Ve dün galası vardı akrebin. Eşber çok hissetmesine, çok istemesine rağmen galaya gelemedi. Oltan Bey'in iyi hapishanedir diye uygun gördüğü Çankırı'da E tipinin 4 duvarı arasında ailesinden, dostlarından uzaktaydı. Kim bilir, belki de Akrep 2'yi çoktan yaşamaya başlamıştı bile. Ama dostları ve astın vefakar seyircileri oyunun sonunda eşberi ve her şeyi dakikalarca ayakta alkışladı inadına. Ve Rutkay Aziz'in deyimiyle alkışlar barış güvercini olup uçtu. Çankırı'da eşberin 3 adımlık hücresine ulaşıp omzuna kondu. Biliyorum, tüm bunlar ya da her şey yüzünden ben de eşber yağmur dereli gibi yüreğime kadar hissettim akrepte anlatılanları. Ve içimden ikinci kez bu sayfaya aktarmak geldi. Eşbere selam olsun diye tabii ki. Müthiş bir öyküydü gerçekten akrep. Sinop cezaevinde birlikte mahpus yattığı hücre komşusu idamla Şahabettin'i anlatıyordu. Balıkesir'de kan davası nedeniyle köylüsünü öldürmekten idama mahkum olmuştu Şahabettin Ovalı. Ve 12 Eylül yıllarında mahkemesi sürerken bir sabah vakti Yağmur Dereli'nin yüreğinin önünde Sinop zindanlarında ipe gönderilmişti. Ve öyle ki birkaç zaman önce Samsun cezaevinde yattığı bir sırada sağ görüşlü mahkumların "Bu eşber denilen adam vatan haini solcunun teki, al şu silahı onu öldür" diye tetikçi olarak tuttuğu Şahabettin'in öyküsüydü. 7 Haziran 1982 Eşber Yağmur Dereli Sinop zindanlarındadır. İnsansız geçen 7 uzun yıl çoktan başlamıştır. Ama neyse ki canlı vardır yanı başında, Sinop Kalesi'nin fareleri, akrepleri. Yıllar boyunca ne oğlundan, dostlarından gelen mektupları okuyabilmiş, ne de ülkede yaşananlardan haberi olmuştur Yağmur Dereli'nin. Korktuğu tek şey vardır, akrep. Çünkü akrep zalim ve zehirlidir. Görmeyen göz zalimin zulmünü, zehrini nasıl fark etsin? Bir defasında bu korkusunu hapishanenin doktoruyla paylaşmak ister. "Doktor, neyin var?" diye sorar. Akrep der. Doktordan bir soru daha gelir. "Soktu mu?" "Hayır ama," diyecek olur. Doktor teşhisi koyar. "3 senedir buradayım. Hiç akrep sokmasından vaka gelmedi. Demek ki zararsızlar." 8 Haziran. Sinop Kalesi'nde öğle sonrası eşbere bir komşu gelir. Adı Şahabettin Ovalı'dır. İsyan eder, gardiyanlara kızar. 26 yaşındaki Şahabettin ama hücrededir artık. "Yağmur Dereli, hoş geldin ve geçmiş olsun," diye söz açar komşusuyla. Ve gelenektir mahpushanelerde, neden, niçin? Şahabettin konuşmaya başlar. 6 yıldır cezaevindedir Balıkesirli Şahabettin. Balıkesir Samsun derken Sinop'a getirilmiştir artık. Ve "hocam," diye seslendiği komşusuna tutukluluğunun, hükümlülüğünün nedenini bir bir anlatır. "Ben bir idam aldım, kesinleşti. Balıkesir'de, bizim köyde kan davasından. Cahillik işte, çok gençtim. Bir de suç ortağım var firarda. Ceza aldığım davada bir ölü daha vardı. Olay aynı olay. Şimdi o ölüden dolayı da dava açıldı. O davadan tutukluyum, mahkeme devam ediyor. Savcı ile konuştum. 2 olay iç içe olduğundan idam işi bu davanın neticesini bekler," dedi. Şahabettin kendi hikayesini bir çırpıda anlattıktan sonra sıra hocaya gelmiştir. "Ya senin, anlat hele, senin dava nedir?" "Yağmur Dereli, bilmem, benimki de öyle bir şey işte," der ve kısa keser. Havalandırmaya çıktığında anlatacaktır. "Böyle hücreden hücreye konuşmak zor oluyor. Sohbetin öyle tadı yok." 9 Haziran ve havalandırmaya çıkarlar. Havadan, sudan, hayattan ve dahi eşberin içeri girme nedeni üzerine konuştuktan sonra Şahabettin hapishane duvarlarına bakar. Bir an ve donuk bir sesle "hocam," der. Beni neden hücreye tıktıklarını şimdi anladım. Söylemiyorlar ama. Demek ki benim idamım meclisten çıkmış. Bir numara yaptılar koğuş arkadaşımla, kavga ettirdiler. Ve bir sebep uydurup buraya tıktılar. Gel bakalım efendi, seni asmaya götürüyoruz diyemezlerdi ya. Yağmur Dereli, olamaz. Böyle bir şey yapamazlar. Davası devam eden birini asamazlar der. Avluda iki adam hüzne dalar. Bir zaman sonra Sahabettin kolundan tutarak yürüdüğü Eşber Yağmur Dereli'ye bir şeyler söylemeye çalışır. Hocam biliyor musun, aslında seni tanıyorum. Samsun cezaevinde beraber yattık seninle. Sen beni tabii ki göremedin. Tanımadın ama birlikte yattık. Ben o zaman sağcı mahkumlarla takılıyordum. Neyse geç bunları. Zaten gardiyan uzaktan işaret etmiştir. Havalandırma biter. 10 Haziran. Sabah erken saatlerde Sahabettin'i mahkemeye götürürler. Sanık kürsüsünden durumunun ne olacağını sorar yargıca. Beni şimdi asabilirler mi hakim bey? Cevabını alır. Yok öyle şey olmaz. O davayla bağlantılı dava devamı sürüyor. Bu memlekette adalet var, hukuk var. Seni asmazlar. Ve öğleden sonra yine komşusuyla sohbet başlamıştır. Hocam çok sevinçliyim bugün diye başlar söze Sahabettin. Sonra Eşber Yağmur Dereli'nin birikmiş mektuplarından birkaçını okumaya başlar. Birlikte spor toto bile oynarlar. Eşber anlamasa da rastgele rakamlar söyler. Sahabettin çocukluğunu köyüne anlatır. Eşber de ona ve söz sözü açar. Bir kararsızlık anı geçirerek, ''Hocam geçen gün sana söylemeyi denedim ama anlatamadım. Eğer dün beni asmış olsalardı bu sırrı mezara götürecektim. Ama şimdi durum değişti. İkimiz de yaşayacağız. Ölünceye kadar dost kalacağız. Samsun cezaevini hatırla. Ben orada sağcılarla kalıyordum. Bir şey bildiğimden değil, gelenim gidenim olmadığı için. Bir gün bana silah getirdiler, seni öldürmemi istediler. Kendini ispat et dediler. Para ve rüşvetle seni kaçırırız dediler. Hocam ben kabul ettim. Sen revire ya da ziyarete giderken seni öldürecektim. Ama sen o bir iki gün içinde Trabzon cezaevine sürgün oldun. Olmadı. Bu işe çok yandılar. Ve aynı gün beni yemek ortaklığından çıkardılar. Yağmur Dereli taş kesilmiştir. Anlıyorum der. Boş ver, hayat akıyor. Çocuklarımız biz olmadan da büyümeye devam ediyor deyip Sahabettin'e sarılır. 11 Haziran. Sinop cezaevinin çaycısı Eşber Yağmur Dereli'ye derin sohbete dalmıştır. Savcı, müdür, herkes burada, bir şeyler olacak galiba der fısıltıyla. Sahabettin fısıltıyı duyar. Ne oluyor hocam, ne anlatıyor çaycı sana? Yok bir şey dedi. Hocam anlat, ne olur, biletimi kestiler mi yoksa? 12 Haziran. Şafak vakti Sahabettin'i asarlar. Sahabettin ipe giderken hücresinin önünde durup Eşber Yağmur Dereli'ye şunları söyler. Bir zamanlar seni ben öldürecektim. Oysa şimdi senin yanından ölüme gidiyorum. Ve Sahabettin'in cellatlığını yemek ortağı Ali'ye yaptırırlar. Balıkesir Yaka köyünden Sahabettin, Ali'yi görünce sehpanın yanında alçak, defol, yaklaşma der. Ve sandalyeyi kendisi tekmeler. Nebil Özgentürk, Sabah Gazetesi, 26.10.1997. Akrebin Kıskacındaki der. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde hayatımıza, onurumuza kasteden bir akrep var. O hayatımızı, onurumuzu ve bilincimizi her gün sonsuz kere zehirliyor. Akrep, hayata, aşka ve vahşete dair. Akrep, Akrebin Kıskacındakilerden birinin, Eşber Yağmur Dereli'nin aynı adlı oyununda ustalıkla kullanıp tartışmaya açtığı bir metafor. Kan ve acıyla beslenen, gizli soyut hak edilmemiş bir dokunulmazlığın rahatlığı içinde hüküm süren, değişmeyen, gelişmeyen, yenilmeyen, zaafa uğradıkça yüzyıllar öncesinde kalan, mutlak devlet normlarına doğru gerileyerek sertleşip katılaşan bir iktidar anlayışını vurguluyor. Yaşamın her alanına bulaşan moral kirlenmenin, çürümenin, zehirlenmenin temelinde o iktidar anlayışının ve onun hukukunun bulunduğuna dikkat çekiyor. Akrebin Kıskacındaki insanın her şeye karşın gösterdiği direnç, verdiği mücadele, Yağmur Dereli'nin insana olan inancından, ancak bu inanç ve direnç ile kurulabilecek daha iyi, daha yaşanılası, daha hakça bir dünya umudundan kaynaklanıyor. Dışarıda ışık hızıyla akan, devinip dönüşen gerçekliğin, Ionesco'nun kara komedilerine taş çıkartacak denli şaşırtıcı görüntüsü, Aristoteles'in binlerce yıl önce işaret ettiği, demokrasinin kolayca ayak takımı egemenliğine dönüşebileceği savını haklı çıkarırken, yağmur dereli demir parmaklıkların gerisinde, bir sanatçının kozmik bakışıyla izlediği gidişata bakıp, hala umudunu koruyabiliyor. Tıpkı oyununda akrebe rağmen umudunu korumayı seçişi gibi. Batı'da pek çok modern sanatçı yazar umudun değil, umutsuzluğun edebiyatını yazdı, sanatını yaptı. Büyük tragedyalar çağında oyunların özünü oluşturan doğa, insan, toplum parçalanmasının çağımız dünyasındaki iz düşümü artık iktidar, birey, kitle ilişkilerindeki mekanik dinamikler, çözümsüzlüklerdi. Bu nedenle 20. yüzyıl sanatı, dünyanın gelip dayandığı sıfır noktasındaki inanç yitimini nihilist, hiçlikçi imgelerle, metaforlarla açımlamaya çalıştı. İfade edilemez olanı ifade etmenin yollarını aradı. Modern yazının öncüsü Kafka, çağının koşullarının kıskacındaki yabancılaşmış, kuşkulu, güvensiz insanın dış gerçekliğiyle parçalanmış, iç gerçekliğini özdeşleştirerek dünyanın düzmece uyumunun altındaki uyumsuzluğu aktardı. Gerçek ile sanrının, saçma olan ile olmayanın iç içe eridiği bir evren kurdu. Metamorfozis'te böceğe dönüşen oğlun öyküsünde iktidar babanın tehdit edici gözlerinden gizleniş için böcek imgesini kullandı. Şato ve davada ise kurulu düzenin gereksindiği uzlaşımcı insan modeline aykırı düşen, düzene kuşkuyla bakan bir karşı kahramanın, anti-hero, düzen tarafından yok edilişini yazdı. Babanın sevgisiz, tehditkar gözleri, amorf, grotesk bir iktidarın suçlayan, yargılayan ve mahkum eden gözlerine dönüştü. Psikolojik iç gerçek, negatif bir çizgide süre giden politik, sosyal, etik gerçekle buluşarak dışa açıldı, bir kara basanı yansıttı. Ayaksız kuşlar. Tennessee Williams, çürümüş dünya, corruption world olarak betimlediği yer düzeninde bireyin yaşamını bir varoluş değil, var kalış dürtüsüne kadar indirgemişti. Çürümüş sistemin hücrelerine dek parçaladığı kaçak kahramanlarını, fugitive kind, özdeşleştirdiği en başat imge, yağmur rüzgarlarının önünde sürüklenen ayaksız kuşlaradır. Williams imgeleminde bu ürkek acılı kuşların yeryüzüne konup çürümeye bulaşmalarını engellemeye çalıştı. Williams'ın sözünü ettiği çürüme Foucault'un magma yığını olarak tanımladığı modern toplumun demokratik iktidar biçiminin özündeki moral çürümeydi. Başlangıçta 17. yüzyılla 18. yüzyıl liberal ekonominin kurumlaşma serüveniyle birlikte ortaya çıkan ve emek sermaye çelişkisinden doğan özellikle özel mülkiyete yönelen tehditleri önlemek amacıyla geliştirilen normalleştirme, tecrit sistemi, hapishane aygıtı yöntemleri giderek normların diktatörlüğündeki bir disiplin anlayışına temelli bir iktidar biçimine dönüşmüştü. Bu modern iktidar insan yaşamının tüm alanlarını koyduğu normlar aracılığıyla denetlerken esnek olduğu izlenimi yaratıyor ve toplumu oluşturan bireylere potansiyel suçlu ön yargısı ile yaklaşıyordu. İnsanın kişi olmaktan çıkarılıp özünü yok sayan, yok eden bir bireyleştirme yöntemi izlenerek nesnelleştirildiği, görünür kılındığı bu düzende bireyler, sistemin öngördüğü rekabet ilişkileri çerçevesinde birbirlerini görerek, birbirleri üzerinde bir baskı stratejisi oluşturuyorlardı. Bu yönüyle insanlar arası ilişki, nesne-nesne ilişkisine, toplum ruhsuz bir kitleye indirgeniyordu. Arthur Miller Cadı Kazanı'nda sistemdeki bireylerin birbirine uyguladığı normlar stratejisinin itiraf, iftira ve ihbar, başka bir deyişle bu modern engizisyon stratejisinin kendiliğinden işleyişindeki histerik kontrol edilemez boyutu açımladı. Sorumlu tuttuğu 1950'li yılların politik moral iktidarı ve koşulları ne olursa olsun bir insan olarak kendisine karşı sorumlu olması gereken bireydi. Bu yönüyle Miller, tarihsel materyalizm bağlamında toplumcu ve moralistti. Tennessee Williams ise sistemin bireyler üzerindeki ölümcül yansımalarını alternatif bir politik ekonomik sistem ile çözümlenebilir, sosyal etik bir problemden çok çözümsüz bir kısır döngüler ağı olarak ele aldı Orpheus'un düşüşünde. Arınma ateşinde, arzu tramvayında ve diğer oyunlarında, ortodoks geleneğin hümanizmasını izleyerek, yığın kitle olarak duyarsızlaşıp nesneleşen topluma, sadece kendisini araç olarak kullanarak itham eden, ayıklayan, sınıflandıran, tuzağa düşürüp parçalayan, magmatik iktidarın kıskacındaki kaçak bireyin, kendisinin bir parçası ve bir insan olduğunu anımsatmakla yetindi. Bu buruk anımsatmada toplumsal çelişkilerin ancak sevgiye temelli, hakça bir düzenin kurulmasıyla ortadan kalkacağı ütopyası vardı. Williams'ın aktif bir eylem ortaya koyamayan, özgürlüğün şarkısını söyleyerek rüzgarların önünde savrulan ayaksız kuşları, yeryüzüne değdikleri anda kendilerini bekleyen tuzaklarda, solukları tükeninceye kadar tutsaklığın ağıtını yaktılar. Çünkü iktidar olan dışarısının gücüne karşı koyacak dirençleri yoktu. Onlar kusurlu toplumun ürünü, kusurlu bireylerdi. Karen Homey'in psikiyatrik tanımında onlar çağdaş toplumun ürettiği, vücutları yara bere içinde, elleri arkadan bağlı, yardım için içtenlikle uzanan bir ele bile korkulu gözlerle bakıp bir adım geriye sıçrayan savunmasız nörotik bireylerdi. O halde hemen hepsi de aslında orman yasalarınca yönetilen ve uygar dünya denilen o vahşi jungle'da akrebin kıskaçları arasında örselenmeye, yok olmaya mahkumlardı.
8. ayrımın sonu, sayfa 95.